5. ayrım.
Bölüm 14. Zavallı Mustafa, ben olmasaydım o süratle herhalde çoktan mahallesine varmış olurdu. Ama ne yapayım ki, artık bacaklarım ona dahi uymayı reddediyorlardı. Silkinip elimden kurtularak yere çöküverdim. Bırak beni, ben kalacağım. Deli misin dedi, kafanı gözünü yararlar. Olsun, yarsınlar. Ben gidemem artık, ne olur beni bırak Mustafa. Yanımızdan vızır vızır bizimkiler geçiyorlardı. Kako elime tekrar yapışıp kaldırmaya çalıştı. Bak en geride biz kalıyoruz, yakalanacağız be, yapma. Ah dedim, ah ben ölüyorum artık, beni burada bırak, sen kaç. İşte o anda nasıl olduğunu bilmediğim, nasıl çıktığını anlamadığım bir mucize karşıma dikiliverdi. İliklerime kadar beni titreten bir ses, vay ahbap, amma yaptım be diyordu, atla bari seni ben götüreyim. Ali dayım şoför Hamdi'nin arabasıyla onun yanı başında oturmuştu. Tam dibimizdeydiler. Zavallı Mustafa şaşırıp kalmıştı. Deli gibi yerimden fırlayarak hemen arabaya koştum. Bu defa Mustafa'yı ben sürüklüyordum. Sayfa 98. Bölüm 15. Hiçbir rasathane, hiçbir meteoroloji istasyonu, hiçbir yağmur tartma cihazı, hiçbir rüzgar ölçen alet, meşhur İzmir selabını annem kadar kati bir şekilde hem de çok önceden keşfedememiş, görememiştir. Halbuki sabahleyin uyandığımız zaman gökyüzü Ege'nin o meşhur yağmurlu güllerinde büründü, koyu kurşuni mantosunu giymişti. Ne simsiyahtı ne de yemyeşil. Üstelik bulutları her zaman dağıtması muhtemel oldukça şiddetli bir rüzgar da vardı. Ama annem elini pencereden dışarı çıkartarak bir müddet avuçlarını yağmur suyuyla ıslattıktan sonra babama ''Bunun arkası çok kötü'' dedi. ''Çocuğu okula göndermeyeceğim. Sen de çıkmasan iyi olur.'' Hayret değil mi? Babam belki de hayatında ilk defa olarak karşımızda hepimizi şaşırtan bir uysallıkla pekala dedi. Zaten benim de içimde bir sıkıntı var. Çalışmasam hiç fena olmayacak. Yağmurun altında çamurlu bayırı tırmanarak okula gitmediğime o kadar çok sevinmiştim ki çıkmak üzere hazırlanan Ali dayımı ellerime yapışarak ne olur dedim, sen de gitme. Fakat galiba annem hissettiği felaketin Ali dayımın başına inmesini pek o kadar da umursamıyor olmalıydı ki bana dayını rahat bırak dedikten sonra ona dönerek sen de erken dönebilirsen gel dedi. Korkuyorum ben, bu havanın arkası fena. Ali dayım başını kapının sundurmasından dışarı uzatarak gökyüzünü kokladı. Yok be abla, bu mübarek memleket hep böyle yağmur yapar. Sana gene evham basmış. Ukalalık istemez ulan diye babam lafı kestirip attı. Sana erken gel diyorlar, erken geleceksin, anladın mı? Dayım gene gamselesinin yakalarını kaldırırken pek enişte diye sümsük sümsük mırıldandı. Erken gelirim. Ve merdivenleri dörder dörder inerek gözden kayboldu. Gerçekten annemin hakkı varmış. Koyu kurşuni mantosunun yakalarını önce birer simsiyah astragan geçiren gökyüzü biraz sonra bu yeni rengi daha çok beğenmiş gibi baştan aşağı kapkara kesildi ve ne kadar suyu varsa işitilmedik bir şakırtıyla tepemize boşaltmaya başladı. Önceleri bu pek de eğlenceliydi. Pencerenin önüne oturarak bahçede biriken gölcükleri ve onların üzerinde oynak delikleri açaran sert damlaları seyretmek, çiçek tarhlarının kenarlarından akan minicik derilerin sürüklediği çöp parçaları arasında hayalin yarışlarını tertiplemek ve hepsinin güzeli her şimşek çakışının sonunda müthiş bir taraka ile camları sarsan gök gürlemelerine karşı halamın hemen aynı tonda gürültülü bir tövbe estağfurullah girişmesini seyretmek bana doyulmaz bir zevk veriyordu. Ama biraz sonra iş değişti. Üst katın pencerelerinden olduğu gibi görünen tramvay caddesi o kadar suyla dolmuştu ki ilk olarak tramvaylar, onların peşi sıra otomobil ve faytonlar işlemez oldular. İnsanlar gittikçe seyrek görünmeye başladı. Nihayet hiç kimse geçmez oldu. Bu sırada su, caddedeki evlerin sokak merdivenlerinin hemen üst basamaklarına kadar yükselmişti. Karşıdan karşıya geçmek için insanın beline kadar suya gömülmeyi göze alması lazımdı. Fakat tabii bu normal boydakiler içindi. Yoksa tam bu sıralarda yani öğle vakti eve nasılsa dönebilmiş olan Ali dayım ancak dizlerine kadar suya gömülerek gelmişti. Kapıdan kendisini karşılayan bizimkilere "Of" dedi, "öldüm, konaktan bu tarafa geçebilen galiba yalnız ben varım. Ablam haklıymış, bu yağmur falan değil, bir afet." Babam her tarafından sular akan kazık olana bir müddet tiksintiyle baktıktan sonra sordu. "Nasıl izin alabildin?" "Ne izni?" dedi Ali dayım. "Fabrikada işçi mi durur? Fakir semtin insanları onlar. Amanın evim ne oldu ki?" diye kapıya dayandı herkes. Mecburen paydos ettiler. Hoş, iyi ki yapmışlar. Alt kattaki ambarlar biraz sonra suya gömüldü. Aman ya Rabbi, sen fakir fukaraya acı diye halam duaya başladı. Annem ve teyzem Ali dayıma hemen soyunmasını ve baştan aşağı değişmesini söyleyerek telaşla koşuşmaya başladılar. Oh, Ali dayım geldi ya, artık bana seylapta felakette vız gelir. Yağsın gökyüzün ne kadar yağmur varsa. Ve böyle de oldu. Yağdı, yağdı, yağdı. Tanrı bütün memleketlerin yağmur hakkını sanki İzmir'e vermiş gibi göklerin bütün suyunu indirdi. Caddeler taştı, bahçeler bozuldu. Ceviz iriliğindeki dolu ağaçları ve kiremitleri kırdı. Nihayet akşama doğru evleri alçakta olan, küçük olan, çürük olan ne kadar komşu varsa bize doluştular. İlk olarak Tombul Kuş'ta annesi, onun arkasından mahallede 20 binlikler diye tanınan Nazife Hanımlar, daha sonra Naci Hanım'la kardeşi ve görümcesi, iki gözleri iki çeşme çıka gelmişlerdi. Bittik, bittik diyorlardı. Evde kırılmadık ne cam kaldı ne çerçeve. Üstelik neredeyse alt kata kadar sel basacak. Evin içi bayram yerine dönmüştü. Felaket zedeleri alt salonda ağırlıyorduk. Hepsi sırtlarında ne varsa öylece fırlayıp geldikleri için annemin, teyzemin, halamın nesi var nesi yoksa uydurabildiklerini arkalarına almışlardı. Durmadan konuşuyorlardı. Ah, Kamil annem ne yaptı acaba? Onun evi bizimkinden de çukur. Daha sabahtan oluk gibi sellerin içindeydi. Aman Allah'ım bu ne felaket böyle, sen bizi affet ya Rabbi. Kardeş, sabahleyin hiç böyle olacak gibi değildi. Ah bilseydim bizimkini gönderir miydim? Kim bilir nerelerdedir şimdi? Ve erkeğini merak eden her kadın lafın burasında anneme dönüp soruyordu. Beyefendi telefonla haber almıştır belki. Acaba yeni bir şey var mı? Ali dayım sırtında uzun kollu bir süveter o pencereden ötekine gidiyor ve kadınların hepsini teselli etmekte annemden ve halamdan daha fazla başarılı oluyordu. En çok da 20 binlik Nazife Hanım'la meşguldüm. Geçen sene teyyare piyangosundan kazandıkları ikramiye yüzünden hemen herkesce 20 binlikler olarak anılan Nazife Hanım'ın ailesinin erkeği emekli bir memurdu ve piyangodan kazandığı servete rağmen bir incir tacirinin yanında yeğmiyle defter tutuyordu. Milli Piyango'nun eski adı Teyyare Piyangosu'ydu ve o tarihte 20 bin lira bir rüya servetiydi. Karı koca o kadar cimriydiler ki erkek 20 binliğin bayramda rozet takan çocuklara para vermemek için bütün cemiyetlere ait rozet numunelerinden birer ikişer biriktirip hangisinin sırası ise onu taktığı bütün mahallenin bildiği bir gerçekti. Ali dayım Nazife Hanım'ın bütün sızlanmalarını bir müddet sessizce dinledikten sonra hava bozar bozmaz bir arabaya binip gelseydi mesele kalmazdı ama araba da o havada buraya 2 liradan aşağı gelmezdi doğrusu dedi. Halam, a dedi, deli misin ayol, 2 lira vereceğine Nazife Hanım ki sulara karışmayı tercih eder. Zavallı Nazife Hanım hiç duymazlıktan geliyordu. Ama o esnada kocasıyla 2 lira arasında bir tercih yapmanın ıstırabı içinde olduğu besbelliydi. İhtimal kocası da karısını merakta bırakmakla 2 liradan hangisini tercih edeceğini şaşırmıştım. Ali dayım, vallahi dedi, iyi ki erkenden dönmüşüm yoksa kim bilir ben de şimdi hangi binanın tepesindeydim. Allah bu evi bu kadar bahçenin tepesine oturtanlardan razı olsun. Doğrusu her gün işten dönüşte merdivenleri çıkarken içerlerdim ama şimdi aklım başıma geldi. Tombul kuş, bizim evde yüksek ama dedi ne de olsa korkuyor insan, erkeksiz ev. Annem ve teyzem birbirlerine baktılar. Tombul kuşun annesi de sanki bu felaketten bile bu bakımdan yararlanmak istiyormuş gibi hemen kızının erkek hasretine destekledi. Vallahi öyle dedi. Ha erkeksiz ev, ha susuz değirmen. Ali dayım hızla öksürmeye başlamıştı. Allah'tan halam hemen lafa yetişerek bir çareyi kurtardı. Bizim rahmetli de bir yere gitse ben de öyle olurdum. Akraba akraba komşu komşu dolaşarak o dönünceye kadar eve giremezdim. Nazife Hanım imalardan habersiz ötekilere dönerek aman siz de dedi hiç değilse şimdi aklınız sokakta değil ya ona bakın. Bu sırada müthiş bir dolu sağanağı tekrar başlamıştı. Babamın seslenmesi üzerine Ali dayım yan taraftaki panjurlardan bir kısmını kapattı ve hep birden sokak tarafındaki pencerelere üşüştük. Doluk taneleri o kadar iriydi ki pencere kenarına düşen bir tanesini yakaladım. Cevizlerden daha iriydi. Ali dayım buz parçasını elimden alırken hayret yahu dedi insanın beynine bir inse derhal gebertir. Erkekleri sokakta olan kadınlar tekrar ağlaşmaya başladılar. Allah'ım sen bizimkini koru. Babam bile üst katta duramamıştım. Salondan içeri girerken korkmayın şimdi geçer diyordu ama beti benzi uçmuştu. Neyse ki dolu yağmur kadar inatçı değildi. Hemen yerini sulara terk edip çekiliyor ama ötekinin getirdiği felaket de az değildi. Üstelik hava kararmaya ve büsbütün soğumaya başlamıştım. Bizim evden kara bir heyula gibi görünen sanayi mektebinin alt katı tamamen su içinde olduğu için bütün yatılı talebe en üst kattan aşağı sarkıttıkları upuzun bir kalası tuta tuta teker teker inerek evlere taksim ediliyorlardı. Her şimşek aydınlığında kalasın tepesinden kıçın kıçın inmeye çalışan birini görüyor ve sayıyorduk. Bu 12. Şimdi 15 oldu. Daha ne kadar var acaba? Allah vere de kalas kırılayım deme falan demese. Ali dayım. Yok canım diyordu. Buradan öyle görünüyor ama oldukça geniş ve sağlamdır. Siz bakmayın. Naci Hanım ağlayarak. Kim bilir dedi bizimki de şimdi hangi binanın tepesinde. Ah bari genç olsaydılar bak onlar da böyle iniverirlerdi. Halam. İnecekler de ne olacak hanım? Eve gelemedikten sonra suların içine gömülüp boğulmaları mı istiyorsun? Nazife Hanım. Öyle öyle dedi. Aman emin yerde olsunlar da yağmur dininceye kadar otursunlar razıyım. Artık bu havada sittin sene böyle gidecek değil ya. Naci Hanım, doğru söylüyorsun ama kardeş dedi, emin yerde olduklarını öğrensek mesele yok. Annem, inşallah emin yerdedirler. Artık çocuk mu bunlar dedi. Elbet başlarının çaresine bakarlar. Nazife Hanım hemen atıldı. Ah benimki çocuktan da beterdir. Kim bilir nasıl şaşkına dönmüştür. Ya Rabbi artık sen yol göster. İşte tam bu sırada telefon zili hepimizin yerinden sıçrattı. Babam antreye koşarak Ayize'yi aldı. Evet benim. Kim? Ha? Nasıl gelecek? Dükkanda mı? Tuhaf şey. Oraya kadar gelmiş. Yahu peki Ali'yi gönderiyorum. Ali dayım adını duyar duymaz cins bir av köpeği gibi doğruldum. Gene bize iş düştü. Hepimiz merak içinde babamın salona dönmesini bekliyorduk. İçeri girer girmez o Nazife Hanım'a dönerek. Müjde müjde dedi. Seninki 4 saatten beri bakkal Cemal'in dükkanındaymış. Ancak şimdi bize telefon etmeyi düşünmüşler de karşıdaki itfaiye garajına seslenip vaziyeti anlatmışlar. Dükkanın köşesinde sular çok yüksek olduğu için tezgahın üzerinde bekleşiyorlarmış. Ali bir çıksın bakalım gidebilecek mi? Ne olsa bu taraftan gitmek daha kolay. Ali dayım yüzünü buruşturarak yerinden kalktı. Annem, ayol dedi oğlanı harcayacak mısın? Bu sellere karşı Ali ne yapsın? Babam. Ne yapacak dedi. Karga kadar adam zaten. Sırtladığı gibi getiriverir. İş oraya kadar gidebilmesinde. Nazife Hanım'ın yüzüne kan gelmişti. Hemen Ali dayımın ellerine sarılıp ağlamaya başladı. Aman evladım sen kurtar erkeğimi. Gerçi bakkal Cemal Efendi'nin dükkanı hemen köşe başındaydı. Bizim bahçe kapısından 50 adım ötede. Ama gene de Ali dayımın arkasından kaygıyla bakmaktan kendimi alamıyordum. Dayım gamselesini giyip kuşağını sıkı sıkı sardıktan sonra kukulatasını da geçirdi ve paçalarını dizlerine kadar sıvadıktan sonra sulara basa basa merdivenleri inmeye başladı. Hemen üst kata çıkarak yatak odamın penceresine koştum. Buradan dükkan da görünüyordu. Biraz sonra Ali dayımı dizine kadar sular içinde dikkatle ilerlerken gördüm. Bir çırpıda karşıya geçmiş ve üst semtlerden gelerek denize açılan bir derenin taşması neticesi anaforlu bir derinlik yapmış olan dükkanın köşesini de beline kadar batarak dönmüştüm. 10 dakika sonra sırtında 20 binlik olduğu halde tekrardan göründü. Hemen aşağı bağırdım. Tamam tamam geliyorlar. Bütün ev halkı yukarı üşüştüler. Nazife Hanım iyice kararmaya başlamış olan dışarısını sanki aydınlatacakmış gibi gözlerini açmıştı ve başını cama dayayarak bakıyordu. Şimşek çaktıkça Ali dayımı ve yükünü daha parlak görüyorduk. Fakat nedense bu defa bu garip vasıta bir türlü ilerleyemiyordu. Her adım başında dayım duraklayarak biraz sendeliyor ve sonra 20 binliğin ensesinden uzattığı elini tutup bıraktığını görüyorduk. Böylece sular içinde ve sular altında belki 20 dakika kadar bizim kapıya gelebildiler. O kadar ıslanmışlardı ki kat kat merdivenlere çıkıp taşlığa geldikleri zaman bunca suyun altında nasıl erimediklerine şaşmıştım. Nazife Hanım kocasını karşısında bulur bulmaz pek mana veremediğim bir şekilde baygınlıklar geçirdi. Zavallı 20 binliği hemen oracıkta soymaya başladılar. Adamcağız bitmişti. Sık sık nefes alıyor ve ikide bir bu ne hava yahu bittim bittim diyordu. Alamda Ali dayımın paçalarından süzülen sulara bakarak oğlum dedi hadi sen de soyunsana bak şu haline aman yarabbi bu kadar su var ha. Ne söylüyorsun dedi Ali dayım tam belime kadar. Tevekkeli geç geldin. Biz pencereden bakıyorduk bir türlü yürüyemiyordun. Fakat Ali dayım hemen bir kaş göz işaretiyle halamın lafını kesti ve soyunmak bahanesiyle hızla odasına yürüdü. Arkasından ben de koştum ceketini çıkartırken ahbap be dedi 20 binliğin tam 10 lirasını aldım. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. 10 lirasını mı aldın? Kahkahalarla gülerek, tabii ya dedi bu hayvan herif hayatında kimseye 10 lira vermiş midir? Ama ben aldım. Hem de 10 dakikada. Ve tekrar gülmeye başladı. Islak pantolonuyla karyolasının üstüne oturmuş, eğilip kalkarak sarsıla sarsıla gülüyordu. Nihayet yorulmuş olmalı ki durdu ve, hay Allah dedi, her adım atışta ya 1 lira verirsin, ya suların içinde kaynar gidersin diyordum, o da veriyordu. Endişeyle, peki ama dedim, ya babama söylerse? Tekrar gülmeye başladı ve son zamanda da söylemeyeceğine dair yemin ettirdim be ahbap dedi. Sen korkma, dayın çürük tahtaya basar mı? Gerçekten de biraz sonra elinde çamaşırları ve felaketse de misafire vereceği eski bir hırkasıyla aşağı inen babama biçare 20 binlik Ali dayımı göstererek Allah bundan razı olsun beyefendi diyordu. Ben gene kolay kolay düzelemem ama ne de olsa ölümden iyidir. Tabii bu lafın altındaki derin manayı Ali dayımla benden başka kimse anlayamamıştı. Sayfa 108, bölüm 16. Medya'nın odasından çıkan doktor, elini çenesine atıp bir müddet kaşıdıktan sonra anneme, ''Bu kız gebe'' dedi. Halam, annem ve teyzem iyi talimli bir koro gibi bir ağızdan haykırdılar. ''Gebe mi?'' ''Evet'' dedi doktor, ''gebe. Başka hiçbir şey de yok.'' Ve alet çantasını çat diye kapatarak bizimkileri selamladı ve çıktı gitti. Gebeliğin pek o kadar da kötü bir şey olmadığını bilmekle beraber kocasız bir kıza bu halin yakıştırılmasını bir türlü manalandıramıyordum. Bildiğim sadece Medya'nın bir müddetten beri hasta oluşu ve bu yüzden doğru dürüst iş göremeyişiydi. O gün öğle yemeğinden biraz sonra bayılmış ve kızın bu hali karşısında telaşlanan annem eczaneye telefon ederek doktor istemişti. Halam, ''Ay üzerime iyilik sağlık ayol'' dedi. ''Bu karıdan her şeyi umarım ama sakın doktor yanılmış olmasın.'' Annem neredeyse ağlayacaktı. ''Aman yarabbi sen bilirsin'' dedi. ''Bey bunu duyarsa ne yaparız?'' ''Ah başıma gelenler Allah'ım'' diye halam devam etti. ''Bu gözük kör olasıca herif kim acaba?'' ''Kim bilir'' dedi teyzem. ''Her önüne gelenler fingir der o. Haline bakmaz. Geçen gün kapıya zerzebat getiren bahçıvanla nasıl konuşuyordu? İşte ablam da gördüm.'' Annem bu türden sıkıntılı anlarda başını bağladı. Kaş bastısını sıkarken öyle ama dedi ne bileyim ben dedi böyle halt karıştıracağını. Ya Rabbi sen kurtar şimdi atsan atamazsın satsan satamazsın ne yapmalı bu kızı. Üstelik şimdi bir de beyin bağırmasın çağırmasına katlanmak. Hey Allah'ım bu ne ister? Halam a dedi niye atamıyormuşsun? Kiminle fingirdeştiyse gitsin onun başına artık. Git demek kolay mı hanım abla dedi annem. Hem bakalım o herif bu kınzırı alır mı? Kanepenin köşesine büzülmüş meraktan nefes almaya dahi korkarak konuşulanları hiç kaçırmadan dinliyordum. Ama ne yazık ki o vakte kadar telaşlarından varlığımın farkı etmemiş olan bizimkiler uyanmakta gecikmediler. Annem sanki Medya'nın karnındaki çocuğu görüyormuş gibi gözlerini açarak bana baktıktan sonra ''Senin burada ne işin var? Hadi bakayım dışarı'' dedi. Ve tam kapıdan çıkarken arkamdan ekledi. ''Bana bak ağzını hiç açmayacaksın anladın mı?'' Doğru bahçeye indim. Bizimkiler arkamdan kapıyı kapayarak müthiş müzakerelerine tekrardan daldılar. Babam gelmeden bir karara varmak istedikleri muhakkaktı. Tabii mümkün olduğu kadar gürültüsüz patırtısız bir hal yolunu seçecekleri de belliydi. Ama nasıl? Havuzun başındaki kanepeye oturarak Ali dayımı beklemeye başladım. Tam gelme zamanıydım. Kendi kendime 25'e kadar saydığım zaman kapıda görünecek diye niyet tutarak saymaya başladım. 1, 2, 3, 8, 11, 12. Bahçe kapısı gıcırdayarak açıldı. Hemen yerimden fırlayarak koştum. Her zamanki gibi ''Vay ahbap'' dedi. ''Gene ne var?'' Elinden tutarak kanepeye doğru sürükledikten sonra ''Sana bir şey söyleyeceğim Ali dayı ama sakın belli etme'' dedim. Annem sıkı sıkı tembih etti. Gülerek ''Korkma'' dedi. ''Neymiş bakalım şu mühim mesele?'' ''Oo'' dedim. ''O kadar mühim ki şaşıracaksın. Medya gebeymiş.'' Gözlerini bir noktaya dikerek söylendi. ''Gebe miymiş?'' ''Evet gebeymiş. Doktor geldi bugün o söyledi. Ben mektepten gelince doktoru evde buldum. Medya yemekten sonra bayılmıştı. Onun için çağırmışlar. Ali dayım vay anasını diye bir müddet düşündükten sonra kanepeden ağır ağır kalkarken ''Boş ver böyle şeylere şimdi'' dedi. ''Bakalım içeri gidelim de ne olmuş anlarız.'' ''Yok'' dedim ''sana belki söylemezler şimdi. Sakın sorayım deme olur mu?'' ''Korkma be ahbap'' dedi. ''Dayından laf saklayabilirler mi onlar?'' Ve beraberce merdivenleri çıkarak eve girdik. Bizimkilerin müzakere salonunun kapısı açık ve içi bomboştu. Mutfağa nakletmişlerdi. Medya'nın ağlaya ağlaya bir şeyler anlattığını duyuyorduk. Ali dayım bana ''Sen burada dur'' dedikten sonra ayaklarının ucuna basarak mutfağın kapısına yürüdü ve kulağını dayarak bir müddet dinledikten sonra yanıma döndü. ''İşler karışıyor ahbap'' dedi. ''Çok eğlenceye benziyoruz.'' Bizimkilerin biraz evvel şahit olduğum üzüntüyle eğlenceyi bağdaştıramayacağım için şaşkınlıkta ''Eğlenecek miyiz?'' dedim. ''Yalan mıymış doktorun?'' dedikleri. ''Yok be ahbap yalan değilmiş ama kız bir şeyler söylemem.'' diyor. ''Neyi söylemezmiş?'' ''Şey, işte canım çocuğun babasını. Onun nesini söyleyecek?'' ''Amma yaptım be ahbap'' dedi. ''Adını söyleyecek elbette ki kim olduğunu bilelim.'' Bu sırada mutfaktaki konuşmayı kesmiş olan bizimkiler çatık kaşlar ve son derece sararmış suratlarla göründüler. Aileyim hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. "Yahu," dedi, "bu ne hal? Ne oldunuz? Gören de halinize bakıp benim öldüğümü sanacak." Halam, "Sen ölsen bu kadar üzülmezdik doğrusu," dedi. "Yapma be hala," diye Ali dayım devam etti. "Durum bu kadar kötü ha?" Annemle teyzem hiç seslerini çıkarmadan oturma odasına girdiler. "Kötü de söz mü oğlum," dedi, "düşman başından ırak." "Ne diyorsun, meraktan öldüreceksin beni be," diye halamın kollarına yapıştım. Halam başını iki tarafa sallayarak, "Sorma," dedi, "başımıza gelenleri. Git de ablanlara anlatsın bak." Ve hep beraber oturma odasına girdiğimiz sırada Medya gebeymiş dedi. Her üçü de Ali dayımın yüzüne baktı. O gayet sakin. Dedi. "Bütün mesele bu mu?" Halam, "Hay gözün kör olsun herif," dedi. "Daha ne olsun lan?" Dayım, "Yahu," dedi, "bu da mesele mi be? Bütün romanlarda bu gibi olaylar kıyamet gibidir. Senin roman dediğin de işkembeden atılmıyor ya." "İşte," dedi annem, "bu deliye de dert yan. Sana akıl öğretsin. Bir de belki o bir çare düşünür diyordunuz. Alın bakalım." Ali dayım gülmeye başladı. "Canım, size de laf söylenmez ki. Ne istiyordunuz yani? Bayılayım mı? Bu her zaman görünen bir şeydir," dedik. "Yalan mı söylemişiz? Hem romanlarda üstelik bir evin bir beyi. Hay seni romanlar götürsün," diye halam kanepeye çöktü. Ali dayım devam etti. "Mesele kızın gebe olduğunu öğrenmek de değil, herifin kim olduğunu bulmaktı. Değil mi efendim?" Halam, "Ya ama gel de bul bakalım," dedi. "Herif bunun altına imzasını atmamış ya. O kadar sıkıştırdık hiçbir şey söylemiyor," diye de annem ekledi. Ali dayım, "Bence," dedi, "şu Mansurizadelerin bahçıvanı, o Sümeydan herifi sıkıştırmalı." Halam, "A," dedi, "deli misin ayol? Elin herifine böyle şey sorulur mu?" Teyzem, "Ali sorar," dedi. "Ne yapalım, susup oturacak değiliz ya." Annem, "Ya o değilse, bir de herifin ağzına sır mı verelim?" dedi. Ondan sonra, "Hadi o beye duyursun." "Tamam, o olduğunu bilsek iyi ama hem o herif evli barklı değil mi?" Ali dayım, "Sen ona bakma," dedi. "Ben kaç defa Medya'nın gece vakti o tarafa geçtiğini gördüm. Ama söyleseydin bana inanmazdınız ki." Teyzem, "Odur odur, inan olsun odur," dedi. "Madem gece vakti oraya gidiyormuş, odur." Halam, "Aa, başıma gelenler ayol, görmüş gibi söylüyorsun," dedi. "Muhakkak gece mi olur bu iş?" Ali dayım, "Gecesi gündüzü değil ama bence odur," diye tartışmayı normal mecrasına soktu. Yerinden kalkarken, "Bana bakın," dedi, "şimdi hiç ağzınızı açmayın. Yarın sabah ablam bizim fabrikaya telefon ederek benim için hasta gelemeyecek der. Ben de eniştem gittikten sonra o herifin canını okurum. Tamam mı?" Bu sıkıntı yumağının bir erkek eline geçmesi bizimkilerin yüzünü hemen güldürmüştü. Karara hemen katıldılar ve biraz sonra hiç renk vermemek için hepimizin lüzumundan fazla güleç birer çehreyle babamı karşılamaya koştuk. O geceyi de gene kabuslar içinde geçirdim. Sabahleyin uyanır uyanmaz Allah'tan beni okuldan alıkoyacak bir sebep yaratmasını dileyerek isteksizce kalktım. Ali dayım plan gelince yatağından kalkmamıştı. Annem suniliği pek açık bir tebessüm içinde babama, "Bu oğlan da üşütmüş müdür nedir? Müthiş ateşi var," dedi. Babam ağır ağır çayını içerken, "Çıkmasın bari," diye karşılık verdim. Zaten beklenilen de bu değil miydi? Annem hemen telefona giderek fabrikaya ve zannederim o şaşı müdüre durumu anlattı. Oo! Düzenin ilk kısmı ümidin de üstünde bir kolaylıkla başarıldı. Bir de ben kalabilsem. Ama annem keyifsiz keyifsiz ortalıkta dolaştığımı görür görmez, "Hadi," dedi, "ne gezinip duruyorsun? Okula geç kalacaksın." Babama duyurmayacak şekilde, "Bugün gitmesem," dedim, "belki size lazım olurum." Zavallı birden sapsarı kesildi ve o müthiş sıra vakıf olduğumu galiba ancak o an hatırlayarak hemen sesini alçattı. "Yukarı çık, yukarı çık öyleyse," dedi. Maksadın ne olduğunu pek anlamamakla beraber hemen yukarı koştum ve babam gidinceye kadar ortalıkta gözükmedim. Babam çıkar çıkmaz sevincime sınır yoktu. Yukarıdan aşağı gürültüyle indiğimi gören halam, "A," dedi, "bu gitmemiş miydi?" "Annem, bugün okulu zaten yarım gün. Ali de evde kalsın da belki bir işe yarar diye düşündüm," dedi. Hemen Ali dayımın odasına koşarak bağırdım. "Kalk be Ali dayı, babam gitti, ben de evde kalıyorum." Yorganı başına kadar çekmişti. Yüzü gözü terden adeta morarmış bir haldeydi. Ne olur ne olmaz belki babam gelir de yoklamaya kalkar diye. Sesimi duyar duymaz bir tekmede yorganını savurarak kalktı. "Sen niye kaldın be ahbap?" "Niye kalacağım," dedim. "Gidip bahçıvanı sıkıştıracağız ya." "Sahi be, ben onu unutmuştum. Ama daha erken. Sen şimdi içeri gir, ben sana vaktini bildiririm." Sevinçle bizimkilerin yanına döndüm. Yemek odasında sessizce keyif çayı içiyorlardı. Hepsinin yüzleri limon gibi sararmıştı. Uyuyamadıkları o kadar belliydi ki bütün gece yataklarında değil de sanki şurada oturmuşlar da oturdukları yerde geçirmiş zannederdiniz. Medya da ortalıkta dolaşıyordum. Gözleri ağlamaktan yumruk gibi şişmiş, dudakları morla kırmızı arası tuhaf bir renge bürünmüştüm. O sofrayı kaldırırken annem o vakte kadar sabretmenin verdiği patlamayla gözü kör olasıca dedi. Bulaşığı yıka da gel otur bakayım şuraya. Hepsini bir bir anlat yoksa B'ye söylemekten başka çare bulamadım. Artık sen bilirsin. Gözüme uykular girmiyor. Allah'ın cezası. Halam nasılsa daha tatlı davrandı. Hadi kızım bir kazadır olmuş. Şunu söyle de bir çaresine bakalım. Halimizi görmüyor musun? Senin yüzünden ne şekle girdik bak. Ve teyzem sessizce mırıldandı. İnsafsız Yezid. Bütün emeklerim haram olsun. Fakat Medya hiç oralı değildi. Gözlerini bir noktaya dikmiş, hain bir öküz kadar sabit bakışlarda hiç ses çıkarmadan dikiliyordum. Annem bir müddet onun bu halini süzdükten sonra Allah canını alsın. Direkt gibi karşıma dikileceğine ses çıkarsana kız soytarı köçek diye bağırdı. Defol şuradan. Aa insanın yüreğine indirecek. Medya ağlaya ağlaya dışarı çıkarken kapı eşeğinde onu göğüsleyen dayım hiç umursamadan bizimkilere dönerek yahu dedi ne üzülüp duruyorsunuz be ne hali varsa görsün piçine de biz bakacak değiliz ya elbette birini bulup yamayacak ve kızın arkasından bağırdı herif evli diye mi söylemiyorsun yoksa kız ama Medya bu soruya mutfağın kapısını hızla çarparak cevap verdi ve bizimkileri büsbütün deli etti vallahi öldüreceğim bu kızı ayol diye yerinden fırlayan halamı gene Ali dayım tutmuştu. Bırak be hala dedi. Değmez. Siz hiç sesinizi çıkarmayın. Şimdi ben o bahçıvan kılıklı ihtiyarı iti hırpalayınca onun aklının başına gelir. Olayın faini hiç kuşuya meydan bırakmayacak kadar bulmuşa benziyordu. Ama halamla annem hala tereddüt içindeydiler. Ya o değilse? Düşündüğümüz şeye bakın dedi Ali dayım. O değilse başkasını buluruz. İlle bulacağız. Burası şaşmaz. Eliyle kendinden çok emin bir dedektif gibi kafasını işaret ediyor ve o sıkıntılı zamanda bile kahkahayla gülüyordu. Kahvaltısını bitirip de yerinden kalkarken zannederim sırf bana bir iş bulmuş olmak için ''İyi ki kaldın be ahbap'' dedi. ''Şimdi arka bahçedeki setin üzerine çıkıp bak bakalım o herif ne tarafta?'' Hemen koşarak gittim. Mansurzadelerin bahçıvanı tam duvarın dibindeydi. Elinde bir demet telle rüzgardan yatmış küçük ağaçları kazıklara bağlamaya çalışıyordu. Dayıma keşfin neticesini anlattım. ''İyi'' dedi. ''Şimdi ben o iti kazığa bağlayacağım zaten.'' Merakla sordum. Dövecek misin? Yok be ahbap dedi. Ne dövmesi? Sadece sıkıştıracağım. Sen gene setin üzerindeki vaziyeti gözle. Ne olur ne olmaz. Ve ceketini giyerek bitişik bahçeye atlayıverdim. Terden sırık sıklam olmuş avuçlarımı duvarın üzerine yapıştırarak merakla sahneyi seyretmeye başladım. Aile dayımı birdenbire karşısında bulan adam şaşırmıştı. İsteksizce bir merhaba dedi ama ötekinin sessiz sessiz üzerine doğru yürümeye devam etmesi üzerine bir adım geri çekilerek kekeledi. Ne var? Bir şey mi oldu komşu? Aile dayım acı acı gülümsedi. Aldın başına belayı. Bakalım ne olacak şimdi? Bahçıvan bir adım daha geriledi. Ne belası be? Ali dayım tekrar ilerledi. Yoksa sana söylemedi mi? Zavallı adam tabiliğinden hiç şüphe etmediğim bir hayret içindeydi. Yahu dedi sen delirdin mi be? Tiyatro hoca mısın nesin? Ne olduğunu görürsün dedi Ali dayım. Elin kızını gebe bırak sonra da oturup bana burada numara yap. Ne numarası yahu dedi biçare bahçıvan. Sen herhalde rol yapıyorsun. Ali dayım adamı öpecekmiş gibi uzandı. Ölüm onu bırak da cevap ver. Yoksa mahkemeleri boylayacaksın. Ne mahkeması yahu? Canımı sıkmaya başladım aa diye öteki diklendi. Dayım hiç oralı olmadan ulan it oğlu it dedi. Bizim Medya'yı gebe olduğunu bilmiyor musun sen? Zavallı bahçıvan. O andaki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım. Göğsünden hıh diye acayip bir ses çıkardıktan sonra ne gebe mi dedi. Peki bundan bana ne komşu? Gözüm çıksın benden değil. Ben ona dokunmamışım. Kör olayım. Ali dayım tam hedefin üzerinde olduğunu fark eden usta bir pilot gibi pike yaptı. Ben onu bunu bilmem. Kız kendisi söyledi. Vay geçmişine yandım kalta. İftira kör olayım. Gelsin yüzüme söylesin. Bana az sürtünme de. Nalet olsun. Gayrenin piçini bir de bana konduracak ha? Geç be ben bilirim yapacağım. Mutlak o tüysüzün piçidir. Zaten şüpheleniyordum. Dayım atıldı. Hangi tüysüzün? Hangi olacak? Her zaman kuyruk salladığı herifin. Basmanede avuç ayısı kadar bir dükkanı var ama her Allah'ın günü buralarda dolaşır. Sözüm ona kebapçı. Ne kebapçısı be? Her gele işte. Böyle elin bakirelerini kebap ediyor. Neden bilmem Ali dayım hemen gevşeyivermişti. Kim bilir belki de adamın anlattıklarına inanmıştım. Hemen elini zavallının omzuna koyarak bana bak hemşeri dedi. Ben sana inandım. Şimdi o süleye cezasını vereceğim ama evvela o herifi bulmalı. Adı ne bu itin? Adam homurdandı. Ne bileyim adına her geleni. Karıya sor. Ama istersen ben seni dükkanına götürürüm. Kaç defa takipledim onları. Ve böylece Ali dayım soruşturmanın ilk kısmını bitirmiş usta bir savcı gibi geri döndü. Annemle teyzem işe dalmışlardı. Oturma odasında yalnız kalan halam bizi görür görmez "Ne oldu oğlum?" dedi. "Bir şey öğrenebildiniz mi?" Ali dayım kendini kanepenin üzerine atarken "Tabii" dedi. "Herif avucumda." "O muymuş?" Dayımdan evvel ben atıldım. "Yok canım, kebapçı be hala." Halam dayıma döndü. "Kebapçı mı? O da kim?" "Kim olduğunu bilmiyorum ama galiba bütün iş o herifte. Tüysünün biriymiş." O sırada annemle teyzem de meclise katılmışlardı. "Ne oldu?" Dayım onlara bir iki cümleyle durumu anlattıktan sonra "Şimdi" dedi, "mesele o herifi bulmakta. Bir defa buldum mu ötesi kolay ama bahçıvan da herifin adını bilmiyor." Dayımla birlikte basmaneye kadar yapılacak fevkalade bir yolculuğun hayali içinde atıldım. Basmanede kebapçıymış dedi ya. Annem kaşlarını çatarak sözümü kesti. "Sen sus, boyundan büyük işlere karışma bakayım. Hadi odana marş." Süklüm püklüm dışarı çıktım. Arkamdan kapıyı kapayarak dayımdan nasıl olsa öğreneceğim yeni bir kararın tartışmasına giriştiler. Ama her şey medyanın yararına gelişiyordu. Daha doğrusu Ali dayım ve bizimkiler acele ettikçe mesele esrarını koruma hususunda kendi üzerine büsbütün kapanıyordu. Nitekim akşam üzeri her zamankinden oldukça erken dönen babam daha kapıda "Yarın" dedi, "hep birlikte istasyona ineceğiz. Cemil Bey'in karısıyla kayınvalidesi Ankara'dan geliyorlar. Buraya tayin edilmiş. Ev buluncaya kadar tabii bırakamayız. Hazırlıklı olun." Cemil Bey babanın pek hürmet ettiği arkadaşlarından biriydi. Mühim bir görevi de vardı ama ne olduğunu pek bilemiyorum. Babam odasına çıkarken Ali'de...